İsa'nın öğrencilerinden Petrus, çok konuşkan ve hareketli birisiydi. Sözleri ve davranışları nedeniyle kimi zaman İsa'dan övgü sözleri alırken, kimi zaman da İsa'nın sert ve paylayıcı sözleriyle karşılaşmıştır. Daha önceki kesimlerde Yahuda İskariyot'un bir grup asker ve din adamını İsa'nın büyük bir sıkıntı içerisinde dua ettiği Getsemani bahçesine doğru getirdiğini okuyoruz. Daha sonra Yahuda İsa'nın yanına yaklaşmış, onu öperek onun İsa olduğunu yanında getirdiği bekçilere belirtmek istemişti. İşte bekçiler şimdi İsa'yı tutuklamaya ve götürmeye hazırlanıyorlardı. Petrus bir balıkçıydı. Her ne kadar yanında bir kılıç vardıysa da kılıç tutmasını pek bilmezdi. Sevgili kurtarıcısının kalabalık tarafından yakalanacağını hisseder etmez, birden kılıcını çekti ve başkahinin hizmetçilerinden birine saldırarak adamın başını uçurmaya kalkıştı. Petrus, geri kalan diğerleriyle nasıl başa çıkacaktı bilemiyoruz ama bu adamın başını ıskalayınca kulağını kesip kopardı. Bunun üzerine ise hemen müdahale ederek Petrus'a kılıcını kınına koymasını emretti. Sonra kulağı kesilen adama dönerek adamın kulağını yerine oturttu ve eskisi gibi sapasağlam bir duruma getirdi. Rab İsa Mesih bu adama ne kadar yumuşak ve sevgi dolu bir ruhla yaklaşıyor değil mi? Oysa bu adam İsa'yı tutuklamaya ve sonunda ölüme mahkum etmeye gelmiş olan kalabalıktan birisiydi. Değerli dostum, bizler hiçbir neden yokken ondan nefret ettiğimiz halde kutsal kitap İsa'nın bizi hiçbir neden olmadan sevdiğini söylemektedir. Petrus'u bir sonraki kez İsa Mesih'in yargılanmak için götürüldüğü başkahinin avlusunda görüyoruz. Petrus'un neler hissetmiş olabileceğini sadece hayal edebiliriz. Petrus'un sevgili Rabbi ve kurtarıcısı sahte suçlamalar nedeniyle tutuklanmıştı ve ölüm tehlikesiyle karşı karşıya gelmişti. Petrus ise Rab kendisine kılıcını kınına koymasını emrettiği için hiçbir şey yapamıyordu. Çok geçmeden Petrus, başkahinin avlusunda olan Yuhanna'nın yardımıyla içeriye girdi. Hemen karşılarında da İsa'yı sorguya çekiyorlar ve dövüyorlardı. Gece soğuktu. Petrus ısınmak için ateşin bulunduğu yere gitti. Ateşin yanında daha başkaları da vardı. Kendisini Rab İsa'nın izleyicisi olarak gören herkesin öğreneceği çetin bir ders yatıyor burada. Mesih'in düşmanlarının hep bir arada yanı başında bulundukları dünya denen ateş, bir Mesih inanlısı için ruhsal ve ahlaki açılardan çok büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Dünya, kurtarıcımız olan İsa Mesih'ten nefret ediyor. Rab İsa Mesih'i çarmıha gerip ölümüne neden olan dünya işte bu dünyadır. İlkin, sessiz olma tehlikesi vardır. Bazı çıkarlarımız ve kazancımız söz konusuysa, Petrus'un onların ateşiyle ısınışı gibi, o zaman İsa'nın düşmanlarının yanında olmakla elimizde bulunan rahat ve kazancı kaybederiz korkusuyla Rab'den hiç söz etmeme gibi büyük bir tehlikeyle karşı karşıya gelebiliriz. Bu durumda her şeyi gizleme, örtme çabasına girişiriz. Genç bir hizmetçi kız Petrus'a şöyle sormuştu. Sen de bu adamın öğrencilerinden biri değil misin? Zavallı Petrus. Şimdi bütün gözler onun üzerine çevrilmişti. Elem çeken İsa'nın yoldaşı olduğu bilinmesin diye hayır değilim dedi. Böylece Rab İsa Mesih ile olan ilişkisini gizlemeye çalıştı bu elçi, öğrenci Petrus. Sonunda inkara kadar giden sessizlik ve gizlilik gerçek bir inanlının yaşamında sadece derin bir üzüntü yaratır. İncil kayıtlarında Petrus'un Rab İsa'yı tanıdığını 3 kez inkar ettikten sonra horozun sesini duyduğunu okuyoruz. Oysa daha kısa bir süre önce Petrus büyük bir gurur ve kendine güvenle İsa'ya şöyle demişti. Senin için ya Rab ölüme bile giderim. Kim bilir kaçımız kaç kez. Rab için neler yapacağımızı gururla başkalarına söylemiş ama daha sonra bunun gururdan söylenmiş sözler olduğunu görmüşüzdür. İnsanlar önünde İsa'dan söz etmemiz gereken fırsatlar var olduğu halde sessiz kalmadık mı? Sözlerimizle değilse bile İsa'yı tutum ve davranışlarımızla, hayatımızla inkar etmedik mi? Rab İsa yüreğimizde nelerin olduğunu bildiği gibi Petrus'un içerisinde de neler olduğunu bildiğinden ona şöyle dedi. Sen beni 3 kere inkar etmedikçe ey Petrus horoz ötmeyecek. Buna göre gururun simgesi olan horoz Petrus'un yenilgisinin bir tanığı olacaktı. Böylece Rabbin söylediği sözler yerine geldi. Petrus da bu olay sonucunda kendi bedensel zayıflığını, eksikliğini ve Tanrı'nın koruyuşu ve doğaüstü lütfu olmaksızın ruhsal yolda asla yürüyemeyeceğini fark etmiş oluyordu. Horoz 3 kere ötünce Petrus İsa'nın sözlerini anımsadı ve gözlerini elemler içindeki Rab İsa'ya çevirdi. Rab arkasına dönüp Petrus'a baktı. İsa'nın bu bakışıyla Petrus'a neler anlatmak istediğini kim açıklayabilir? İsa bu bakışıyla ne demek istiyordu bilmiyoruz. Ama işte üzüntü, sevgi ve merhamet dolu o gözler Petrus'un suçlu haline bakıyor ve bu durum Petrus'u için için yiyip bitiriyordu. Utanç ve üzüntü hisleriyle dolan Petrus, Rabbin bulunduğu yerden uzaklaşarak karanlık bir köşeye çekildi ve orada acı acı ağlamaya başladı. Kuşkusuz Petrus ağlamak için dışarıya çıktığında umutsuzluğa düşmüş ve her şeyini kaybettiğini sanmıştı. Bizler de kaç kez umutsuzluğa düştük değil mi? Herhalde bu duygularla Petrus, çarmıh olayından 3 gün sonra yaşanan o güzel olaya kadar hep böyle düşünmüş olmalıydı. Evet, İsa öldükten 3 gün sonra ölümü yenerek ölümden dirildi. İsa'nın izleyicilerinden olan 3 kadın, pazar sabahı erkenden, henüz gün doğmadan İsa'nın gömüldüğü mezara gittiler. Mezarın girişine konan büyük taşın yuvarlanarak yan tarafa itildiğini görünce nasıl da şaşırmış olmalıydılar. Biraz korku ve endişeyle kayanın içerisine oyulmuş olan mezarın girişine yaklaştıklarında Rabbin bir meleği orada belirip kadınlara şu güzel müjdeyi duyurdu. O dirildi, Rab dirildi, burada yok. Şimdi onun öğrencilerine ve Petrus'a gidin. İsa sizden önce Galile'ye gidiyor deyin. Petrus bu haberi duyduğunda neler hissettiğini bilmiyoruz ama çok sevinmiş ve yüreği büyük bir umutla dolmuş olmalı. O Rab'bi inkar etmişti ama Rab işte onu bırakmamıştı. İsa ölümden dirildikten sonra Petrus'a, diğer öğrencilere ve başka bir olayda da 500'den fazla inanlılarına göründü. Onlarla oturdu, konuştu, yedi, içti. Bütün bu tanıklar İsa'nın ölümden dirildiği gerçeğine tanıklık etmektedirler. Bütün bu gelişmeler Petrus için yeniden doğmak gibi bir şey olmalıydı. Petrus bu yüce gerçeği yazdığı 1. Petrus mektubunda şöyle dile getiriyor. Çünkü o, yani İsa Mesih, kendi büyük merhametiyle yeniden doğmamızı sağladı. İsa Mesih'i ölümden diriltmekle bizi yaşayan bir umuda, çürümez, lekesiz ve solmaz bir mirasa kavuşturdu. Ne harika. İsa ile yürürken düşen bir inanlı mısın dostum? Her şeyini kaybettiğini, bütün bereketlerden yoksun olduğunu mu düşünüyorsun? Gel kardeşim, tüm bu düşüncelerini bir tarafa bırak, at ve yaşayan Rab İsa'nın kendisine bak. Tüm merhamet, lütuf ve inayetle dopdolu olarak seni bugün bağışlamak, ayağa kaldırmak, iyileştirmek, kendi yüceliği için yeniden yararlı olabileceğin bir duruma getirmek istiyor. Gel bugün yaşamını onun ellerine bir kez daha teslim et. Bu günahını ona açıkça söyle ve tövbe et. Tanrı'nın vermiş olduğu vaatten asla şüphelenme. O şöyle vaat ediyor. Ama günahlarımızı itiraf edersek güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır. İnanlılar topluluğunun doğduğu ilk gün olan Pentekost gününde kutsal ruhun gücüyle vaaz edip binlerce kişinin Rab İsa'ya iman etmesinde çok büyük bir rol oynayan kişi Petrus'un ta kendisiydi. İsa'nın diğer bütün öğrencileri de Petrus'la birlikte onun yanında bulunuyor, onu bu büyük hizmetinde destekliyorlardı. Bundan yüzlerce yıl önce mezmur yazarı Davut peygamber şöyle diyordu: Rab benim canımı tazeler. İman yürüyüşünden düşmüş olan Davut peygamberi, Petrus'u ve sayısız diğer inanlıyı ayağa kaldırmış olan Rab ise şimdi aynı tövbe sözlerini değerli dostum sizin ağzınızdan duymak, sizi bağışlamak, sizi gücüyle doldurmak, kucağına almak ve kendi hizmetinde kullanarak sizi bereketlemek istiyor. Bir ilahimizin sözleriyle bugünkü programımızı bitiriyoruz. Bize soru ve düşüncelerinizi çekinmeden yazabilirsiniz. Ben unutsam ve uzaklaşsam da, bir yerden başka bir yere düşsem de, o beni hâle seviyor. Anımsarsam İsa'nın beni sevdiğini, hemen atarım onun seven kollarına kendimi.
Ancak onu hoşnut eden Tanrı'nın dilini